KBU Podcast'in bir başka bölümüyle daha her zamanki gibi karşınızdayız. Karşımda İstanbullarda HKBU Podcast'in tişörtünü giyen bir co-host var. Böyle gururla açıyoruz bölümü. Hatta arkasında da HKBU'nun bez çantasının asıl oldu. Adeta böyle bir showroom bize. Evet, bütün ürünleri yerleştirmişsin karşımızda sevgili Cihan'ım. Bendeniz Samet ise her zamanki gibi Kaliforniyalardan sizlere sesleniyorum, bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet, niye böyle oldu sevgili Cihan? Bu ürünleri bana mı tanıtıyorsun, yoksa screenshot mı alalım, seni böyle ekran görüntüsüyle paylaşalım mı, ne yapalım? Dur bakayım.
Ya arka plan da o kadar hani spontane ve düzensiz ki.
Evet.
Bu tarz şeyleri ayarlarsın edersin falan diye düşünebilir insanlar ya da sen sevgili Sametciğim. Valla o kadar spontane ki. Üzerimdeki, hayatımdaki belki de tek beyaz tişört. Ben beyaz giymem. Sen de çok iyi bilirsin.
Evet.
Ama
evet,
bu senin yaptırmış olduğun özel tişörtü giyiyorum. Onun dışında da o da o kadar yoğun ki bu görmüş olduğun, yukarıda görmüş olduğun çantalar aslında biraz önce nereye asılıydı acaba sorusunu sorsam ve sen hayal gücünü kullanamasan.
Nereye asılıydı?
Mikrofonun armına asılıydı. O yüzden mikrofonu koymam gerektiği için mikrofon askısından alıp çok, oraya koydum.
Çok işlevselli mikrofon ya,
şu an diyorsun. Yani şu an odanın çok küçük ve kaotik, aslında kaotik olmayan, bana göre kaotik bir açısını görüyorsun. Ama başka tarafa çevirsem kamerayı nutkun tutulur. O yüzden sabit tutuyorum ve sadece sana çantayı ve kendimi gösteriyorum.
Anladım sevgili Cihan'ım. Sevgili dinleyen, bu arada Cihan'ın giydiği tişört maalesef sizlere...
Bu şey... Exclusive dediğimiz.
Evet, evet.
Ya da, yani, de... Gerçekçi olalım mı? Prototip.
Olalım.
Prototip yani bu. O yüzden dolayı sadece bende var.
Sadece Cihan. Bende bile yok, öyle düşün yani dinleyen. Bana bile nasip olmadı o tişörtü giymek. Ama arkada bahsettiğimiz, ki siteye de ekleriz hkbpodcast.com'a, bez çantaları, ekran görüntüsünü bölüm notlarına ekleriz demek istedim. Ama arkadaki çantayı zaten siteden biliyorsun Cihan'ım. Görüntüleyebiliyorlar.
Aynen öyle. Ne şimdi... var ne bu arada? Sevgili
ne
Samet,
var ne yok.
Derin, tam şimdi derin bölüme girmeden önce böyle şey, hani senin deyişinle smooth bir başlangıç yapalım. Ne var ne yok oralarda?
Ya tam böyle bölüm kayıt tuşuna basarken yağmur başladı. Güzel oldu, denk geldi. Kapalı havalar, yoğun iş hayatı, efendim ne söyleyeyim, kişisel olarak repeat'e, tekrara dönüşmüş monoton hayatlar içinde empati yapmayı da bırakmadığımız için her zaman seninle bu bölümde konuşuruz empatinin önemini ve bizi ne kadar insan yaptığını, o bağlamda devam ediyorum. Zaten bu yüzden derin konulara da sürekli dönüp dolaşıp giriyoruz. Öyle gidiyor bende yani, pek bir fazla bir şey yok. Sende ne var ne? Kar
aslında
vardı galiba.
Benim durumumu da özetledim. Bizim buralarda kar
değil mi?
Çok oldu diyemeyiz. Yok hatta da diyebiliriz. Belki de böyle biraz durarak konuştum ama geçen gün Ankara'ya gittiğimde çok Bolu taraflarında vesaire kar vardı. O yüzden yetti bana diyeyim. Hani havalar soğuk olmakla birlikte. Yani
hava durumunda
empati,
çaktım çaktırmadan diyorsun.
Hava durumu her zaman önemli. Empati kısmı önemli. Hani biz yani podcast'in artık bizim rakamsal olarak 239. ama esasında sayı olarak daha fazla olan bölümlerimizde genelde bahsettiğimiz bir kelime. Çünkü bizi diğer canlılardan ayıran bir özellik ki sen çok güzel değindin. Hani insan olmanın en önemli öğelerinden biri empati. Bu bölüm yine bir farkındalık bölümü aslında. Hani böyle biraz enerjimiz yüksek başlayalım diye aslında bu yüksek tonda girdik. Çünkü yavaş yavaş bölümün sonuna doğru düşerek gidecek bir enerji seviyesini görecek sevgili dinleyen.
Aslında enerji düşmez de moraller düşebilir. Çünkü genelde
enerji,
empati yaptığımızda...
Enerji ama peki moralle enerji sence doğru orantılı bir şey değil mi?
Ya şöyle o anlamda enerji düşmez demek istedim. Şimdi aktarmak istediğimiz ve farkındalık yaratmak istediğimiz bir konu olduğu için onun enerjisini yüksek tutarız da moral olarak tabii ki de.
Elbet.
Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi biz empati yapınca dünyanın her tarafında değişik şeylerden bahsediyoruz. Hatta bu bir seri bölümü. Üçüncü serisi olarak görüyorum ben bunu.
Evet. Geçmişten bugüne doğru.
Evet, Kaybolan Çocuklar serisinin bir bölümü ama şimdi uzaklara, başka yerlere gittiğinde dinleyen de belki böyle hissediyordur. Empati yapsan da, bölümü yapsan, anlatan da olsan, dinleyen de olsan empati yapınca şey gibi bir his var içinde. Ya oralarda neler oluyormuş, çok üzüldüm gibi bir genel his var yani dinlerken veya anlatırken. Bu bölümde çok daha böyle yakından senin kalbini vurduğu için senin dediğin doğru. İlerledikçe, bölümün derinliklerine girdikçe insanın içi daha da acı olabilir. Çünkü senin çok yakınından, içinden bir konu bu Kaybolan Çocuklar bölümünün bugünkü ayağı. Ve hani bu serinin adı Kaybolan Çocuklar diye bugün de böyle konuşuyoruz ama bir düzeltme yapalım, girişi de öyle başlayalım. Aslında kaybolan kimse yok. Kelimenin tam anlamıyla kaybolmak anlamına, yani bir yanlış sokağa girdin de kayboldun, başka yere gittin, çıkamadın, evet, içinden gibi bir durum yok. Burada aslında bir istismar, bir kaçırılma, bir alıkoyma, bir yanlış yönlendirilme, bir sürü şey aslında adını koyabileceğimiz örneklere dayandırarak olaylar zinciri var. O yüzden Kaybolan Çocuklar 3 bölümüne istiyorsan yavaştan girelim ki bu bölüm depremde Kaybolan Çocuklar bölümü. Hangi depremde? 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra yaşananlarla ilgili bir bölüm. Sana lafı vermeden önce son bir disclaimer, bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi bu hassas bir konu ve çok böyle elle tutulur verisi olmayan, maalesef veri olmayan elimizde bir konu. O yüzden anlatırken elimizde bulunan numuneler, açıklamalar, önümüze düşen bazı medyadan belki alıntılarla bölümü farkındalık olarak yaratırken kimseyi de tömen altında bırakmak veya suçlamak anlamında bu bölümü yapmıyoruz diye de küçük bir duyuruyla lafı sana vermek istedim.
Ya kesinlikle öyle. Bir veri açısından aslında hani iğneyle bir şeyleri kazmaya çalışıyorsun. Hani tünel kazmaya çalışıyorsun gibi bir durum var. Bir tarafıyla da üstü çok hani açılmak istenmeyen bir durum. Bu benzer durum aslında 99 depreminde de yaşandı ki son günlerde Epstein'le birlikte ki bizim bölümünü yaptığımız ve muhtemelen part 2'sini evet, yapacağımız Epstein hikayeleriyle birlikte 99 yılında da yaşanan bazı şeylerin olduğu söylenir hale geldi. Biraz bölüm hani bilinmezler tarafına da evriliyor diye düşünüyorum Samet.
Evet.
Hani ne kadar önümüzde aslında ailelerin aramaya devam ettiği çocuklar olsa da bir tarafıyla da devletin kendi tarafında açıkladığı ve çok yüzeysel bir şekilde yapılan açıklamalarla hani herhangi bir kayıp çocuğumuz yoktur. Bu biraz şeye dönmeye başladı. Hani her maç sonunda yöneticilerin çıkıp bazı açıklamalar yapıp aslında laf kalabalığı içerisinde hiçbir bilgi vermemesi gibi bir durum da var benim tarafımda. Yani doğal olarak bir şeyler oldu. Yani binlerce, hatta 50 bin deniyor, daha fazla olduğu söyleniyor. İnsanımızın hayatını kaybettiği, o kaotik ortamda nelerin yaşandığını 3 aşağı 5 yukarı aklı salim insanların bildiği ve bu olayda tabii ki hayatını kaybedenler bir şekilde ortadan kayboldu, gitti, en büyük mağdur oldular. Ama o tarafın bir de masum insanları var. Bunlar da çocuklardı ve bu çocukları arayan hala aileler var. Belli başlı kurumlar var ki bu kurumlar hani daha çok nasıl diyelim bireysel çabalarla, bir vakıf gibi mi bilmiyorum tam, sen daha iyi biliyorsun o kısmı.
Dernekler var, evet, birkaç dernek var zaten hali hazırda kurulmuş olan, birkaç tane depremden sonra kurulan dernekler var.
Ya Türkiye'de bu tarz dernekler hani bireysel çabalarla, inisiyatiflerle ayakta durmaya çalışıyor. Sanıyorum çok da farklı değil bu dernekler diğer bu tarzda yardım kuruluşları tarafında. Benim gördüğüm, araştırırken, ederken, okuduğum, ne bileyim okumaya çalıştım diyeyim. Çünkü gerçekten hani içerik o kadar az ki artık İngilizce içeriklere bile bakmaya çalıştım. Hani düşünün, bu gerçekten üzücü bir tablodur. Kendi ülkendeki veri akışını yabancı platformlar üzerinden acaba var mıdır diye aramaya çalışıyorsun. Bunu yaparken istemsizce yaptım. Yaparken de şey diye düşündüm, yani hani bu kadar mı diye böyle kendimi bir sorguladım. Temel olarak binlerce çocuk depremin İlk zamanlarında bir şekilde ortadan kayboldu derken hani bu yaralanmış olabilir, vefat etmiş olabilir, işte hastanede olabilir ama tabii ki kimliği vesairesi olmadığı için hani o sırada kayıt altına alınmış olabilir, kaçırılmış olabilir. Yani çünkü çok taraflı bir yelpaze. Şöyle bir dataya eriştim. Mesela UNICEF'in sitesinde var bu. Depremden bir ay sonra 850 bin den fazla çocuğun deprem sonrasında yerlerinden ayrılmak zorunda kaldığı ve başka yerlere gitmek durumunda kaldığı. Bu tabii ki hani o bölgeye Suriye'yi de eklemek lazım. Bu rapor tabii ki genel o coğrafyayı ele alıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Yani düşünsene %1'i, %2'si kaç çocuk yapıyor?
Zaten
ve
Cihan,
kayıtlarda
5 milyon,
net olarak da yok.
5 milyon kişinin toplam yerinden edildiği düşünülürse raporlarda geçen, bunlardan 850 bini, 1 milyonun yani 5'te 1'nin çocuk olması çok gerçekçi bir rakam olmuş UNICEF'in oraya koyduğu.
Ve savunmasız. Yani baktığın zaman da kendini savunamayacak bir şekilde ebeveynlerine muhtaç pozisyondaki bireyler bunlar. Ya şeyi daha iyi anlıyorsun. Yani hani şimdi belli bir emek var bir çocuğun büyüme aşamasında ve o aşamayı iyi kötü ben gözlemliyorum artık. O öncesi ve sonrası olarak da söyleyebilirim bunu. Ailelerin yaşadığı dram gerçekten tarifi mümkün olmayan bir şekilde hala güncelliğini koruyor ki biz bu bölümü bir tarafıyla da hani özel bir bölüm olarak adlandırıyoruz. Çünkü hukuki bir tarafı da var. Senin biraz sonra değineceğin muhtemelen. Depremden sonra işte bir yıl geçtikten sonra hala kayıp statüsündeyse evet. İnsanlar bu kayıp statüsünden vefat etmiş, hayatını kaybetmiş statüsüne geçiyor ki bence en kalp yaralayıcı noktaların başında geliyor bu.
Şimdi ben bazen daha böyle neşeli bölümlerde de sorarız birbirimize nereden aklına geldi bu bölüm diye. Ben iki tane sebep söylemek istiyorum bu bölümü neden şu an yapıyoruz. Bu bölüm yayınlandığında 4 Şubat pazar günü yayına girecek. Çünkü 6 Şubat'ta yıl dönümü olacak. Yani bir yılı doldurmuş olacak depremin gerçekleştiği tarih ve senin dediğin gibi gerçekten de bütün kayıp insanlar ölü ilan edilecek yasal anlamda ve artık onların ölüm sertifikası için, ölüm ilanı için resmi işlemler insanlar başlayabilecek. Bu ne demek oluyor? Yetişkinler için de miras hakları, birbirine işte hak devretme, mülk devretme bunların hepsi başlamış oluyor bir yıl sonra. Bu arada kişisel görüşümü ekleyeyim. Bence çok çok kısa bir süre. Yani bunun 3 sene, 5 sene falan olması gerekir aslında böyle büyük bir afetten sonra. Çok kısa bir süre 1 sene. Zaten bu da birazdan anlatacaklarımızdan sonra gayet de ortada olan bir gerçek bence. Şimdi bir sebebi biz başka bölümleri zaten yapmıştık hali hazırda. Onlar yayına girecekti. Ben sana teklif ettim bunları erteleyelim bunu yapalım dedim. Çünkü 2 gün sonrası yayına girdikten 2 gün sonrası 6 Şubat olacak. İkinci sebebi de bu yani bunu yapmamızın ikinci sebebi de bir gün otururken bundan birkaç gün önce sana yazdığım gün karşıma şöyle bir haber çıktı. Haber aslında tetikledi beni en çok. Haber dedi şey dedi. İyi Parti'nin önergesi MHP ve AKP'nin oylarıyla mecliste reddedildi. Bu da kayıp çocukları araştırma, depremde kaybolan çocukları araştırma önergesiydi. Aslında her şey oradan başladı bende düşünce olarak. Çünkü şey olabilir. Yani koordinasyon eksikliği olabilir. Afetin ebatları ve gücü ve ortaya çıkardığı durumlara hazırlıksızlık yakalanmış olabilirsin. Bunların hepsini anlıyorum. Sonrasındaki süreçte bir kaos olmuş olabilir ama bu kadar zaman geçmişken bu kadar da aileler hala röportajlar verip duyurular yapıp derneklere başvurup çocuğumu hala bilmiyorum öldü mü kaldı mı götürüldü mü derken bunun reddedilmesi birazcık bana nasıl diyeyim sana o başta bahsettiğimiz empati metremi tavana çıkardı artık bununla ilgili de bir şeyler söylemek gerekir diye. Çünkü ben şöyle bir şey yaptım iznin olursa bir timeline çıkardım. Ve bu timeline geçen yıldan bu yıla kadar değil yani. Bu bahsettiğimiz önergeyle ilgili çok yakın geçmişte bir timeline çıkardım. Onu paylaşmak isterim. Buna da bayağı vakit harcadım ve tek tek nasıl bugüne gelinmiş son birkaç haftada onu birazcık insanların önüne sermek istiyorum. Şimdi 11 Ocak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son günlerde sosyal medyada gündeme getirilen kayıp depremzede çocuklar iddiasını yalanlıyor. Diyor ki 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekrar ilan ediyorum. Bunu bundan birkaç hafta önce söylüyor.
Evet.
Bu çocukların kimlik tespitleri devletin bütün birimleriyle titizlikle yapıldı diyor. Ben sadece alıntı yapıyorum bu timeline kısmında yorum eklemiyorum hiçbir şeye. Bundan 5 gün sonra Ocak 16'da deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneği. Senin az önce bahsettiğin derneklere örnek bir dernektir bu sonradan kuruldu. DEMAK diye geçiyor kısacası. Bir toplantıda 6 Şubat depremlerinde 1912 çocuğumuzdan bir tanesi bile kayıp değil şeklinde açıklama yapan bakanı yalanlıyor ve diyor ki bize kendimize direkt olarak 142 kayıp çocuk başvurusu yapıldı. Bu 142 başvurunun depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Antep, Adıyaman ve Malatya illerinden geldiğini açıklıyorlar. Sonra timeline'da şöyle bir şey oluyor. Bu 16'sıydı Ocak'ın. 18 Ocak'ta Meral Akşener bayağı da aslında televizyonlara yansıdı şaşırtıcı bir şekilde. Bayağı sert bir konuşma yapıyor ve diyor ki kayıp çocukların isimlerini veriyor ve diyor ki peki o zaman bunların hepsi devlet tarafından tespit edildiyse vereceğim isimler nerede diyor. bunlar nerede diyor. Hani isim isim veriyor birazcık da sıkıştırmak için anladığım kadarıyla. Ve konuşmasının sonunda 1000'e yakın kayıp çocuk iddiasında bulunuyor. Tekrar ediyor bu iddiasını. Bunun da rakamı nereden aldığını bilmiyorum. Ocak 23'te bu bahsettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge veriliyor. AKP ve MHP oylarıyla bu reddediliyor. Şimdi biraz daha dinleyen anlıyordur neden önümüze çıktı bu kadar geç bu önerge ve sonrasında ne oldu diye. Sonrasında da bir yıl dolunca da bunların öldü olarak ilan edilebileceği, kayıp statüsünden çıkarılacağı mecliste ayrıca bir tartışmaya neden oluyor. Bu çünkü ortaya çıkıyor, aynı zamanda dillendiriliyor. Ve geliyoruz işte bu bölümü yaptıktan, yani bu bölümü şu an yaptığımızdan sadece bir iki gün öncesine geliyoruz. Yine aynı derneğin üyeleri depremden beri kayıp olan çocuklarla ilgili yine Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuyorlar. Bunlar araştırılsın diye şu an bölümü yaparken bununla ilgili bir veri bulamadım. Bu suç dolayısıyla ilgili neler olduğuna dair. Durum böyle timeline olarak sevgili Can. Yani veri yok ama saatlerini harcayıp da haberlere daldığında bir akışını çıkarabiliyorsun aslında. Nereden nereye gelindiğini bir yıl sonra. Ve bu çok rahatsız edici bir durum. Şimdi bu günümüzün timeline'ı istersen biraz da depremin hemen sonrasında Şubat ve Mart aylarında ne gibi olayların olduğu söylendi, ne gibi olaylar ortaya çıktı. Onlardan bahsedelim dinleyene ki acaba bunların hepsi uyduruluyor mu? Yoksa elde herhangi bir numune, herhangi bir ne bileyim yangın, ateş olmayan yerden duman çıkmaz durumu mu var? Onu birazcık konuşmak lazım. Yani mesela 2-3 tane ihtimalden biri bu çocukların senin de karşına çıktığını düşünüyorum. Tarikatlara verildiği söylentisiydi.
Ya şimdi hani kamu vicdanı diye bir tanım var ya hep böyle dillendirilir.
Hı-hı.
Kamu vicdanını rahatlatmak ya da bir tarafıyla da karşındaki insanı elindeki verilerle ikna etmektir temelde. Ben senin evet. karşına geçerim. Samet aslında öyle değil. Bu bunun kanıtı ya da ne bileyim destekleyici datası deyip senin karşına bir tez olarak çıkarım. Ama şimdi tartışmalar hep yüzeysel ya da açıklamalar hep yüzeysel. Şimdi tarikatlara çocukların işte devlet eliyle verildiği söyleniyor. İddia ediliyor daha doğrusu. Bunun doğru olup olmadığı ile alakalı tartabileceğimiz doneler hep böyle şey. Twitter üzerinden bir dedektiflik aslında. İşte tarikatların içerisinde çocukların olduğu, hatta ne bileyim bu haberleri tekzip etmedikleri, hani yalanlamadıkları, çünkü artık kurumsal bir yapıya doğru ilerledikleri için yalanlayabiliyorlar vesaire. Ama hani devletin yaptığı açıklamalar genellikle şey. Yani başta da söyledim ki basın toplantısında yöneticilerin, spor kulüplerin, futbol kulüplerin yöneticilerinin yaptığı gibi genel geçer böyle altı boş, yüzeysel açıklamalar. Hani öyle değil, böyle değil, şöyle değil, aslında şöyle ama temelde data yok. Mesela meclisin herhangi bir araştırma komisyonu kurmaması zaten geçmiş dönemden beri sadece bu olayla alakalı değil, başka olaylar açısından da skandal. Sonuçta hani senin oraya yolladığın milletvekillerinin bir şekilde araştırma komisyonları içerisinde, yani temelde araştırma komisyonu zaten ne yapar abi? Şey yapar işte, hani iddiaları,
tarafsız araştırma yapar.
İddiaları bir inceler, araştırır, gelir, raporunu yazar. Ya bu ülkede şu yapılmıyor. Biz yılda kaç çocuk kaybolduğunu, ki bu arada hani depremle alakalı bir bölüm ama hani temelde yaşanan bir süreç bu. Çocukların kaybolması, yani günlük hayatta da böyle. Biz yıllara göre kaç çocuk kayboluyor? Dünya ortalamasının altında mıyız, üstünde miyiz? Neresindeyiz? Nerelere dikkat etmemiz lazım? Elbette ki kolluk kuvvetleri bunu engellemek için bir sürü uygulama yapıyordur. Ona bir şey demiyorum. Ama insanların önüne bağımsız bir şekilde bunu meclisin de araştırması gerekiyor bu arada. Hani sonuçta hani hep söylenir ya, meclis yan gelip yatma yeri değildir. Gerçekten öyle olmamalı ama o kadar işlevsiz bir hale geldi ki. Yani şimdi orada kurulan araştırma komisyonunun bile kamu vicdanını rahatlatma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum ben. Hani kurulmalı tabii ki ama yine yeniden aynı senaryo. Yani seni Samet olarak ikna edebilecek bir raporun çıkmayacağını ya da beni Cihan olarak çıkmayacağına eminim yani. Bu da işin ya diğer üzücü tarafı.
Partiler üstü bir komisyon kurulsa veya bütün partilerin karışık milletvekillerinin olduğu bir komisyon kurulsa bir ihtimal belki beni ikna edebilir. Birazcık bir şeffaflık var.
Zaten
diyeyim.
Öyle
tabii ki
oluyor.
Kurulan komisyon tek bir partinin milletvekillerinden olan bir komisyon olduğunda bir anlamı yok. Ama komisyonlar kurulmuyor bile. Benim aklıma maden faciaları geldi sen bunu söylerken. Tabii örneğin ki. Hiçbir zaman araştırılmadı. Hep dedik ki yani kurulsun bunlar diye. Şimdi bir şey söyleyeceğim yalnız Cihan. Şimdi önümüzde çok veri yok, söylenti olarak veya iddia olarak kalıyor dedin ama mesela Şubat'ta 23 Şubat'ta hatta Alican Uludağ bir haber yaptı Deutsche Welle'de. Sakarya'da 9 çocuğun, depremzede çocuğun annelerin yanından alınarak müftülüğe bağlı olan bir Kur'an kursunda, daha sonrasında İsmail Ağa cemaatine bağlı olduğu da belli olan bir Kur'an kursuna kaldığını tespit etti. Oradaki insanlara da sorup onlardan teyit de aldı. Yani oradaki Kur'an kursundaki başında olan hocalar da söyledi. Evet, bu çocuklar bizle diye. Hatta biraz gündem olup tepki olunca da devlet şey dedi. Tamam, aldık bu çocukları, geri verdik annelerine falan dedi. Bu devletin direkt ya da hükümetin yaptığı bir açıklamaydı sonrasında. Şimdi bu belki bir veri değil ama bu tarz küçük nasıl diyeyim sana?
Kırıntılar.
Zayıf yönetmelikler. Evet, veya öyle de diyebilirsin. Daha geniş çapta acaba neler oluyor diye insanları aslında alevlendiriyor. Bunlara hiç böyle zamanlarda bunları hiç şans vermemek gerekiyor. Yapmıyorsa bile böyle bir şeyi, ki yapma ihtimali de var. Bir hükümetin, bir devletin, bir organizasyon yapmıyorsa bile buna çok malzeme vermemesi gerekiyor. Mesela veri olarak ayrıca karşıma çıkan şu da vardı. Menzil Tarikatı'nın da yine Mart'ta, sanırım 8 Mart'taydı 2023'te, sosyal medya hesabından, kendi hesabından biz 850 çocuğu burada barındırıyoruz diye, Buhara evlerinde, öyle bir herhalde tesisleri varmış, barındırıyoruz diye, çocukların da içinde yüzük daha flulanmadan, yani kapatılmadan yayınlandı, kendi ilan ettikleri bir post, bir paylaşım vardı. Bu da benim için veridir. Yani hani söylentiler olacak. Epstein olayına da gireceğim. Orada da çok söylenti var. Çok bulanık yani. Orada bir veri olması İnanılmaz imkansız ya. Şu anda mahkeme dışında. Evet. Ama bu tarz ufak veriler, çünkü bunlar veri artık, kendi kaynağından gelen şeyler bunlar. Aslında daha büyüklerinin söylentilerine sebep oluyor. Aslında bütün sıkıntı orada. Şeyi duydun mu peki? Yani burada konuşmadan bitirmek istemediğim bir Hollanda'da 5 yaşında çocuğun, Türkçe konuşan bir çocuğun bulunması ve sonra annem babam depremde yaralandı, ben de depremden çıktım, yani Şubat'taki depremden kurtuldum demesi. Bunu duydun mu bilmiyorum. Bu da ilginç bir örnek mesela.
Ya duydum, evet. Yani ama tabii şimdi şey de var ya, yani temelde bir şeyler oluyor. O kesin. Yani ama bir tarafı ya da bilgi kirliliği de var.
Evet.
Bunun temel sebebi organizasyonel bozukluk, iletişim kanallarının doğru kullanılmaması ve nasıl diyelim, bilgilerin işte filtrelerden geçirilerek, işte makaslanarak insanlara bir şekilde hani inandırıcı olmayan şekilde aktarılması. Elbette ki da bilgi var ama hani karşındakini ikna etmeye çalışma durumu yok. Bir şeyler söyleniyor ama yani işte genel geçer şeyler, yani temel olarak problemler aslında değişkenlik göstermiyor. Hı-hı. Konular değişkenlik gösteriyor. Toplum içerisinde işlevsel olarak bir şeylerin değişmesi gerektiği kesin. Bu olay, hani sen bazen söylüyorsun ya, inanılmaz touchy falan diyorsun. İnanılmaz hassas bir konu aslında.
Evet.
Çünkü hani geleceğin olduğu bireyler çocuklar baktığın zaman. Mesela benzer durum, biraz sonra değiniriz dediğin, yavaş yavaş seni oraya doğru da sürükleyeyim. Epstein olayında mesela 99 depremi sırasında farklı bir hükümet vardı, farklı bir Türkiye konjonktürü vardı. Ama aslında temelde problem aynıydı. İletişimin doğru olmaması, hani belki diyeceksin ki ya o zamanki kitle iletişim araçlarıyla bugünkünün alakası yok. Doğru, ama organizasyon o zaman da kötüydü, şu anda da kötü ve ne yazık ki gelecekte de kötü olacak. Ve Epstein olayında, yani o zaman artık 6-7 yaşında olan kızın, şu an belki kaç yaşına geldi bilmiyorum ama 26, o zamanlar işte istismar uğradığı zamanlarda 26 yaşında olduğu mahkeme kayıtlarında geçiyor ki sen o tarafı benden daha iyi biliyorsundur.
26 yaşındayken spesifik bir insandan mı bahsediyorsun şu an?
Evet evet, Türk olan ve Epstein'ın bu organizasyonun içerisinde istismar uğrayan bir Türk kadından bahsediliyor. Hmm. Mahkeme Anladım. Kayıtlarına da girmiş.
Anladım, evet. Şimdi mahkeme kayıtlarında şöyle bir şey var. Nadia Marcinkova diye küçük yaşta yanına alınıp sonrasında bir anda Epstein'ın bir çeşit çalışanı haline gelen bir kişi sorgulandı. Aslında Türkiye'nin, yani ülke olarak Türkiye'nin adının geçtiği tek soru bu kişiye sorulan bir soruydu. Orada da şöyle bir soru soruluyor kendisine. Deposition diyorlar İngilizce, aslında yani yeminli bir sorgu bu. Mahkeme ortamında değil ama mahkeme öncesi sorgu.
Buradaki i̇fade sorular gibi olabilir.
Evet, ifade gibi ama yine yeminli. Burada bir soru var. Soru da şu: Rusya, Çekya ve Türkiye gibi ülkelerden Epstein'a çocuk tedarik edildi. Sen bunun farkında mıydın? Yani bu oldu mu diye sorulmuyor. Sen are you aware
zaten
of that?
Zaten farkındalar yani.
Farkında mıydın? Yani onu demeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu soran insanlar, FBI'yi, CIA'yı, onun bunusundan verileri toplayıp da soran insanlar, hani bir yerlerinden uydurmuyorlar.
Evet.
Orada çok ciddi bir kaygı oluşuyor. Şimdi hep böyle bir şey var medyada, özellikle Türk medyasında da oluyor bu. Bir yerden bir şey bir sebepten dolayı ortaya çıkıyor ama sonrasında daha popülerize edildiğinde bu ana kaynağı, benim az önce söylediğim şeye dönülmüyor. Şu an herkesin tek konuştuğu Epstein'ı çocuklar götürüldü mü 99'da? Ama bunu böyle bağlamalarının sebebi bu kişiye spesifik olarak sadece 3 ülke ismi verilmesi. Yani şey demiyorlar, Avrupa'dan çocuklar getirdin mi? Asya'dan evet. çocuklar getirdin mi? Burada denilen Rusya, Çekya ve Türkiye'den çocuklar götürülüyordu. Sen bunun farkında mıydın deniliyor bu kişiye. Tabii bu kişi dinleyen merak ediyordur diye cevabını söyleyeyim. Fifth Amendment, yani cevap vermeme hakkını kullanıyor bu soruya ve bütün sorulara. Hiçbir şekilde konuşmuyor zaten bu kişi. Burada yani Epstein olayıyla bağlantılı olmasının sebebi bu. Şimdi tam da zamanlaması birinci yıl yaklaşırken depreme, Epstein'ın, aslında Epstein'ın da değil, Ghislaine Maxwell'in davası görülürken, Epstein bu kadar yine gündeme gelmişken, hepsinin bir anda senkronize olması, birbirinin üzerine gelmesi Türkiye'de böyle bir şey de ortaya çıkardı. Yalnız canım, senin dediğin gibi şimdi o kadar çok ihtimaller var ki burada. Hani bu sadece Epstein, sadece tarikatlar değil ki. Burada enkazların çok çabuk bir şekilde acele edilip kaldırılması durumu var mesela. Yani bu evet. bazı insanlar kayıp değil, maalesef hayatını da kaybetmiş olabilir. Ama çok güme gitti bu çalışmalarda bu veriler.
Doğru
yani
diyorsun.
Verisizlik, o çok kötü bir durum yani.
Ya temelde olay süreci yönetememek ve koordinasyonsuzluk dedim ya. Yani düşün, kimliği tespit edilemeyen bazı çocuklar, insanlar vefat ediyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Bu insanların iddialara göre, ki olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum, bu insanların gömülmeden önce DNA örneklerinin alınmadığı bile söyleniyor ki yani... Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Yani küçücük bir saç telinden bahsediyoruz yani belki de.
Evet, evet.
Ve dediğin gibi belki de bu çocuklar bu yerlere gömüldü ve aileler onları, nasıl diyelim, hayatlarının sonuna kadar arayacaklar. Bu gerçekten çok büyük bir dram. Evet. Bunu evet. yine söylüyorum, yaşayanın bilebileceği ve başkalarına hikaye gelecek durumlar.
Şimdi özetlerken ama şunu da söyleyeyim, çok güzel bir yerde kapatıyoruz bölümü. Biz tek bir Epstein'ı, bir tarikatı, bir organ mafyasını, bir çocuk pedofili zincirini suçlamıyoruz veya tek bir olayı da suçlamıyoruz. Burada aslında çok güzel özetledin. Sonucunda şunu söylüyoruz, sistematiksizlik yüzünden, sistemin olmaması, bir veri toplama olmaması, bir plan programın olmamasını suçluyoruz aslında, bir şey suçlamak evet. istiyorsak illaki. Çünkü bütün bunlara, yani bir yıl boyunca konuştuğumuz bütün bunlar yol açan en başında bu. Şimdi bu yarın olsa, ki biz depremle ilgili bölüm yapmıştık, en az dinlenen bölümlerden biriydi. Şimdi yarın bir deprem olsa bununla ilgili bir sistem, bir aplikasyon, bir web sitesi, bir devlet nezdinde bir program, bir bakan, yani bir şey önümde var mı diye sorsam, bilmiyorum nereden ne bulabilirim. Zaten konuştuğumuz konuya dair bile bir şey bulamıyorsun. Bırak evet. yani geleceğe yönelik atılan adımlarla ilgili bir bilgi bulmak. Hani bir ihtimal dahilinde değil maalesef şu anda. Bu bölümü de istersen bu dileklerle bitirelim. Genelde böyle iç karartıcı, hüzünlü şeylerde ufak böyle olumlu bir şey serpiştirip bitirirdik. Bu sefer de iyi dileklerle bitirelim ki o dilek de şey olsun. Hani en azından ileriye dönük böyle bir şey olduğunda birileri beyaz bir arabaya bir çocuğu atıp da herhangi bir yere, hani ben hastaneye götürürüm deyip herhangi bir yere götüremesin. Yani bunun bir sistemi olsun, bir kaydı olsun, senin dediğin gibi DNA'sı olsun, bir şey olsun ki bu insanlar izi sürülebilir insanlar olsunlar.
Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinlenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bölüm ile alakalı ya da alakasız önerilerimizle karşındayız ve sevgili Samet sanırım hazır. Değil mi Samet'ciğim?
Aynen öyle sevgili canım. Şimdi bölümle ilgili bir tane önerim var. Bu da Slot Media isimli YouTube kanalının, Türkçe YouTube kanalının Göz Göre Göre isimli serisinden 3. bölümü olan Tarikatlar ve Kayıp Çocuklar bölümü. Burada bizim birazcık bahsetmeye ya da benim bahsetmeye çalıştığım bazı şeylerin daha ayrıntılı anlatımı var. Bazı dernek başkanları falan da konuk olmuş. Güzel böyle bir 14 dakikalık bir video. Onun linkini istiyorsan hkbpodcast.com'da bölüm notlarını ekleriz. Bu bölümle alakalı ufak bir önerim de. Onun dışında da bir tane podcast önereceğim. Daha doğrusu bölüm önereceğim podcastle ilgili. Tamamen bölümle alakasız olsa da çok keyifle dinlemiştim hafta içinde. Bu Joe Rogan'ın her zamanki gibi yaptığı binlerce bölümden. Evet. 2091. bölüm Diana Walsh Pasulka bölümü. Bu hanımefendi North Carolina Üniversitesi'nde din öğretmeni, yani dinlere yönelik araştırma yapan bir profesör ve çok ilginç bir bölüm olmuş. Uzun bir bölüm tabii, her bölüm biliyorsun Joe Rogan saatlerce gidiyor konuşmalar. Ama çok geniş çapta her şeyden konuşulan ilginç bir bölüm olmuş. İngilizce podcast dinlemeyi sevenler için bir öneri olsun. Onun dışında da bu arada bize bir öneride bulunan bir dinleyicinin önerisini burada seslendirmek istiyorum. suikastçıları konuşmuştuk, haşhaşiler, hatırlıyorsan birkaç bölüm evet. önce. Onunla ilgili postumuzun altına Aylink isimli kullanıcı Amin Maluf'tan Semerkant romanını önermiş. Bu romanda da kurgu da olsa haşhaşilerle ilgili çok fazla öneri veya konunun içinde geçen bir konu aslında haşhaşiler. O yüzden bu romanı da onun önerisi olarak ben seslendireyim.
Matruşka gibi oldu. Burada. Öneri içinde öneri.
Evet, ya da Inception'da diyebiliriz, rüya içinde Sars. Rüya gibi bir şey oldu. Evet. Severiz tabii ki de. Onun dışında da HKB dinlencesine hemen iki tane şarkı ekleyip sözü sana vereceğim. Bugün bir ilk ile karşındayım sevgili Cihan. Daha önce böyle bir şey yaptım, hatırlamıyorum.
Eyvah.
Tek albümden iki şarkı öneriyorum. Kargo'nun Yalnızlık Mevsimi albümünden hem Bukalemun hem de Kaderin Dizaynı şarkılarını önereceğim. Ki bu Kaderin Dizaynı şarkı ismi de bölüme uygun gidebilecek bir şarkı ismi olmuş diye düşünüyorum. Ve böylece de hayatımda en sevdiğim albümlerden biri olan Yalnızlık Mevsimi albümünden iki şarkı birden ekleyerek sözü sana vermiş oluyorum.
Yani şey gibi, böyle deniz kenarındaki taşları toplamak gibi, albümdeki bütün şarkılar zaman içerisinde yavaş sanki yavaş. HKBO dinlencesinin içerisinde de olacak.
Ama hak ediyor be.
Kesinlikle. Dedikten sonra bölüme çalışmaya çalışırken biraz da şeye daldım. Hani acaba böyle Türkiye ekseni olsa da, sonuçta kayıp çocuklar kavramı uzun yıllardır bir şekilde dünyada varlığını sürdüren bir kavram. Acaba dedim neler var böyle izleyecek belgesel vesaire. Bir tane Netflix yapımı varmış. Öneriyorum çünkü hani izleme planlamasına aldığım şeylerden biri oldu. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak hazırlanan mini bir seri yapmışlar Netflix'e özel. Madeleine McCann'in Kayboluşu diye. 2019 yapımı bir mini seri. Bunu hem sana hem sevgi dinleyen öneriyorum. Şans vereceğim çünkü dikkatimi çekti.
Belgesel mi, dizi mi?
Belgesel dizi, mini seri. Amerikalılar okay. sever belgesel. Gerçek olaydan bazı hikayeleri önümüze koymayı severler. Bir tane daha var. O da belgesel. Kayıp Çocuk diye. Bunu aslında nereden izleyeceğimi tam olarak bulamasam da Mubi'de fragmanı vardı. Fragmanına bir göz attım. Yani çeşitli festivallerden iyi ödüller almış. Yok yok, yerli değil. Belçika yani
Lost
yapımı.
Child diye mi geçiyor?
The Lost Maç Children. Evet, Lost The Lost Children. Children diye geçiyor. Belçika yapımı, hatta 2023 yapımı bir belgesel. Onları önerdikten sonra bölümle ucundan alakalı diyelim, hani içerik olarak kayıp çocukları ele aldığımız için. Onun dışında iki tane şarkı önereceğim HKBO dinlencesine. Bir tanesi Athena grubundan Kayıp. Diğeri ise
güzel şarkı.
Kurban grubundan Son Söz. Bunlar dediğim gibi HKBU dinlencesinde Spotify, Deezer ve YouTube'da olacak sevgili dinleyen.
Yani herhangi bir plan yapmadan kazara ikimiz de full yerli gittik bugün önerilerde. İlginç oldu.
Ya bu tarz derin bölümler seni aslında, hani modumuzu yükseltmeye çalışsak da ses tonumuzdan da sevgili dinleyenin anlayacağı gibi
evet.
Düşük seviyede kalıyor. Ve biraz daha içe dönüyorsun ve nostaljik takılıyorsun ki senin önerilerin, benim şarkı önerilerim evet. vesaire böyle biraz melankoli ve gençliğimize atıf yapar gibi.
O zaman dinleyeni tekrar bizimle bu yolculuğa devam ettiği için, yani sen dinleyeni teşekkür edelim.
Kesinlikle.
Bu aralıksız uzun maratonda bazen kah eğlenceli goy goy bölümler olsun ama çoğunlukta da böyle iç karartıcı olsa da konuşulması gereken bölümler olsun, bizimle hala devam ediyorsanız size takdirlerimizi sunalım diyelim sevgili Cihan. İstersen kapatırken çok uzatmadan hkpupodcast.com üzerinden hem bize ulaşabildiklerini hem de Patreon üzerinden bize destek olabileceklerini hatırlatalım. Aklımda unuttuğum bir şey var mı sevgili canım kaçmadan önce?
Bize sosyal mecra platformlarından TikTok hariç her zaman ulaşabiliyorlar biliyorsun sevgili Samet'cim. Sevgili dinleyen de bunu artık biliyor. Yolculuğa beraber devam etmek keyifli ve bizi bu dakikaya kadar da yalnız bırakmadığın için sana çok çok teşekkür ediyoruz.
Bir de istersen iki gün yani yayından iki gün sonra kim ne zaman dinler bilmiyorum ama yine de bu kadar insanın maalesef canını kaybettiği bir depremin arifesinde kaydettiğimiz için bütün bu insanların ruhu şad olsun deyip tekrar depremde hayatını kaybedenleri analım. Biraz da duygusal bir kapanış olacak ama bu vesileyle onları anıp bu bölümü kapatmak istedim sevgili canım.
Haklısın. Görüşmek üzere sevgili dinleyen. Hoşçakalın.